Ayrım 25.
Etkili yönetim, sol beynin bütünü parçalara bölerek analiz etmesini, sıralamasını ve duruma göre uygun adımlar çerçevesinde uygulamasını içerir. Sol beyin yarım küresi analitik işlevleri kolaylıkla sürdürürken, sağ beyin yarım küresi sezgisel ve bütüncü algılamalara daha kolaylıkla ulaşabilmektedir. Dipnot, ilgilenen okuyucu beynin sağ ve sol yarım kürelerinin işlevlerinin ayrıntılı tartışmasını insan ve davranışında sayfa 51-95 bulabilir. Bu nedenle sorumlu mevkilerde bulunan kişilere sağ beyninle liderlik yap, sol beyninle yönet öğüdünü vermek hiç de sakıncalı olmaz. Etkili kişisel yaşam yönetiminde irade, yani karar verdiğini, istediğini yapabilme gücü önemli rol oynar. Burada sözünü ettiğimiz bir defaya mahsus, büyük kahramanlık hikayelerindeki türden irade değildir. Burada sözü edilen, uygulamalara her gün sessizce yön veren, göze görünmeyen fakat bir süre sonra etkisi yaşamın her yönünde görülebilen türden uygulamalardır. Yakup Bey yine ara verdi ve ıhlamurundan birkaç yudum aldıktan sonra bana bir soru yöneltti. Kan vermek istediği halde iğneden korktuğundan kan veremeyen bir kişinin bütün cesaretini toplayarak dişini sıkıp kan verebilmesi kahramanlık türünden bir davranıştır ve gerçekten iradeyi gerektirir. Öte yandan içtiği sigaranın kendi sağlığına olduğu kadar evdeki eşi ve çocuklarının da sağlığına zararlı olduğunu bilen birinin sigarayı bırakmaya karar vermesi ve verdiği kararı her gün azimle ve inatla uygulaması sözünü ettiğim türden iradeyi gerektirir. Kimse onun kahramanlık yaptığını göremez ama o her gün süren bir mücadeleyle sessiz sedasız bir zafer elde etmektedir. Yakup Bey ıhlamurunu birkaç kez yudumladıktan sonra yine sözüne devam etti. Kişisel bütünlük, kişinin düşünce, duygu ve davranış dünyasının birbiriyle tutarlı olmasından kaynaklanır. Kendine saygısı olan kişi, düşüncelerini, inandığı değerleri davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. Değişik durum ve koşullarda zorlansa dahi, kendine saygısı olduğundan ilkeleriyle tutarlı olarak hareket etmeye çalışır. Etkili yaşam yönetimi en önemli olanı en öne almayı yani öncelikleri bilmeyi gerektirir. Liderlik bir başka deyişle sağ beyin önemli olanların önceliklerin ne olduğuna karar verir. Yönetim sol beyin önceliklerin günlük yaşamda nasıl gerçekleştirileceğini planlar ve uygular. Kimler nasıl başarılı oluyor sorusunu araştıran birçok araştırmacı en önemli faktörün öncelikleri iyi bilme olduğunu saptamıştır. Başarılı insanların ortaklaşa paylaştıkları çalışkanlık, iyi ilişkiler kurma yeteneği gibi özelliklerin de önemli olduğu gözlenmiştir. Ne var ki başarının altında yatan en önemli faktörün önceliği tanıma olduğu ortaya çıkmıştır. Burada aklıma gelen bir soruyu sordum ve aramızda şöyle bir etkileşim oldu. Timur, başarılı olabilmek için kişinin önceliklerini bilmesi gerektiği saptanmış, bunu anlıyorum. Peki öncelikleri ne belirliyor? Yakup Bey bir süre sustu. Önemli bir şey söyleyecek bir insanın suskunluğu vardı. Daha sonra şöyle konuştu. Yakup Bey, öncelikleri ne belirliyor sorusunu kalıplanmış ve gelişmiş insan paradigmaları arasındaki farkları göz önünde tutarak verebiliriz. Körü körüne uyulan kalıplarla varılan öncelikler başka, kişiye özgü temel değer ve ilkelerle varılan öncelikler daha başka olur. Kişisel değerlere inanç kuvvetli olduğu zaman birey kendine özgü öncelikleri bilir. Önceliklerin gereklerini yerine getirecek gücü kendinde bulur. İşini severek yapan kişiyle sevmediği işi başka hiçbir seçeneği olmadığından yapan kişinin isteksiz davranışı arasındaki farkı düşün. İşini severek yapan kişinin yaşamında işi öncelik kazanmıştır, işinin anlamı vardır. Öbürünün isteksiz davranışı onun önceliklerinin başka yerde olduğunu belirtir. Kişinin inancının gücü değerleri günlük yaşama etkili biçimde yansıtmada büyük rol oynar. Ne var ki inancın kuvveti tek başına yeterli değildir. Timur, peki inanç kuvvetinin yanı sıra daha ne gerekli? Yakup Bey, kişinin inanmış olduğu değerleri günlük yaşamına etkili biçimde yansıtmasında o değerlere olan inancının kuvveti kadar zaman kullanım yönteminin de önemi var. Timur, ne demek zaman kullanım yöntemi? Biraz açıklar mısınız? Yakup Bey, şimdi teknik bir konuya giriyoruz. Birbirinden farklı zaman kullanım teknikleri vardır. Bunları gelişim tarihçeleri içinde kısaca gözden geçirmekte yarar var diyerek konuya giriş yaptı. Zaman kullanımında dört aşama. Zaman kullanımı kişilerin ilgilenmesi gereken önemli bir alandır. Zaman kullanımında belirli bir gelişmeden, aşamalardan söz etmek olanağı vardır. Zaman kullanımı ile ilgili dört gelişim aşaması gözlenebilir. İlk aşama yapacak listesi, yani yapılacak işlerin birbiri ardına yazılışıyla oluşan bir listedir. Böyle bir listesi olan kişi yapması gereken işleri unutmadan yapmayı başarır. Yapacak listesi iki önemli noktada yetersiz kalır. 1. Listede yapılacaklar arasında bir derecelenme, öncelikler belirlemesi yoktur. 2. Hangi işin ne zaman yapılacağı belirtilmemiştir. Ama bu liste hiç yoktan iyidir. Yani yapacaklar listesi olan kişi, ne yapacağını bilmeyen kişiden mutlaka daha verimli ve etkili olacaktır. Takvimleme. Yani yapılacak işleri zaman sırasına koyma, yapılacak işlerin hangi gün yapılması gerektiğine karar vererek sıralama zaman kullanımında ikinci aşamayı oluşturur. Takvimleyen kişi hangi işi ne zaman yapacağını bileceğinden, zamanını ona göre ayarlayarak işi zamanında bitirmeye yönelmiştir. Zaman kullanımında üçüncü gelişme öncelikler saptayarak takvimlemedir. Buna öncelikleri belirleyen takvimleme adını da verebiliriz. Bu yöntemi uygulayan kişi belirli ölçütlere göre öncelikleri belirler, yapılacak işler listesinde uzun ve kısa vadeli olanları ayırdıktan sonra kısa vadede yapılması gerekenlere öncelik tanır. Bu aşamada uzun vadeli yapılacaklar listesi ile günlük kısa vadeli yapılacaklar listesi yan yana kullanılır. Zaman kullanım yöntemlerinin gelişiminde bu aşama önemli bir adımdır ve verimliliği birinci plana alır. Her şey planlanmıştır, zamanlanmıştır ve adım adım plan uygulanır. Bu yön avantajın yanı sıra bir sakıncayı da beraberinde getirir. Böylesine sıkı yapılandırılmış program, kişinin karşısına çıkan fırsatları değerlendirmesini zorlaştırır. Böylesine yapılanmış zaman kullanımı, iki nedenden dolayı yeni fırsatları değerlendirmede zorluk çıkarır. 1. Kişinin karşısına çıkan fırsatları algılaması, yapılacaklar listesinin getirdiği yapıdan dolayı zorlaşır. 2. Yeni fırsatları algılasa dahi bu fırsatlar yapılacaklar listesinde olmadığından bireyin yeni fırsata zaman ayırması çoğu kez mümkün olamaz. Öncelikleri belirleyen takvimleme kavramı ilk ortaya atıldığında bu kavrama dört elle sarılan birçok yönetici, yukarıda belirtilen iki dezavantajın zamanla farkına varmış ve yeniden yapılacaklar listesine ve takvimlemeye dönmüşlerdir. Dördüncü aşama, zamanı yönetmeyi değil, yaşamımızı yönetmeyi odak aldığımız zaman ortaya çıkar. Dördüncü aşama, zamana ve ürünlere yönelmek yerine, ilişkilere ve etkili olmaya yöneliktir. Kısaca üretim ve üretim kapasitesi dengesi üzerinde durur. Dipnot, burada dördüncü aşama olarak belirtilen zaman yönetim tekniği, Covey'in Second Quadrant Time Management kavramından alınmıştır. Bakınız Covey, 1989. Yakup Bey bu konunun bugünkü buluşmamızın temel kavramı olduğunu söyleyerek önüne bir kağıt aldı ve çizerek anlatımını sürdürmeye başladı. Zaman kullanım matrisi. Zaman kullanım şeması dört gözlü pencere şeklinde gösterilebilir. Pencereyi oluşturan gözlerin üst başlıkları bekleyemez, acil, hemen yapılması gereken ve bekleyebilen, acil olmayan olarak tanımlanır. Yan başlıklar ise önemli ve önemsiz başlıklarıyla belirtilir diyerek çizime başladı. Zaman kullanım matrisi. Önemli, acil, 1. Faaliyetler. Beklenmedik acil olaylar, hemen çözülmesi gereken sorunlar, bitiriş tarihi kesin projeler. Acil olmayan 2. Faaliyetler. Önleme dönük, üretim kapasitesine dönük faaliyetler, ilişkiler geliştirme, yeni fırsatlar arama ve geliştirme, planlama, dinleme. Önemsiz, acil, 3 faaliyetler, engeller, ziyaret ve telefonlar, gelen mektuplar, raporlar, bazı toplantılar, daha fazla ihmal edilemeyecek konular, herkesin dikkatini çeken popüler faaliyetler. Acil olmayan 4 faaliyetler, teferruat, önemsiz ayrıntılar, önemsiz mektuplar, önemsiz telefonlar, zaman israf edici faaliyetler, hoş fakat önemsiz bazı uğraşılar. Acile bekleyemez örnekler, telefon çalması, kapının çalması, birinin kapıdan içeri girerek sizinle konuşmak istemesi, amirin hemen yapılmasını istediği iş, tuvalete gitme, kaza, hastalık gibi durumların ortaya çıkması vesaire. Bir faaliyetin önemi getirdiği sonuçla doğru orantılıdır. Eğer bir faaliyet sizin temel ilkelerinize, bu ilkeler üzerine kurulu değerlerinize, yaşam felsefenize ilişkin sonuca götürüyorsa, doğal olarak onun önem derecesi artar. Acile hemen tepkide bulunuruz, ihmal edemeyiz, yapılması gerekir. Önemli olan işler ise o kadar belirgin olarak göz önünde değildir. Kendi girişimimizle bizce önemli işlere zaman ayırmamız ve sonuca gitmemiz, fırsatlar yaratıp değerlendirmemiz gerekir. Eğer gelişmiş insan paradigması içinde hareket ederek değer ve ilkelerimizi belirlememişsek, neyin önemli ya da önemsiz, neyin fırsat olup olmadığını anlayamayız. Sürekli acil durumlara tepki içinde bir yaşam sürdürürüz. Acil durumlara sürekli tepkide bulunarak yaşamlarını sürdürenler, kalıplanmış insanın tepkici tutumunu benimsemiş insanlardır. Yönetim penceresindeki dört göze bir bakalım. Birinci göz hem önemli hem de acil olayları içerir. Hemen dikkatimizi gerektiren ve önemli sonuçları olan işler bu göze girer. Bu gözdeki konuları genellikle kriz, sorun gibi kelimelerle ifade ederiz. Hemen bitirilmesi gereken projeler, müdürün yanında çalışan memuru yanına çağırması, ofiste çalışan birinin aniden hastalanması ve onun yerine birinin işlere bakması gibi olaylar bu göze girerler. Bazı yöneticiler sadece bu gözdeki sorunlarla ilgilenirler, sürekli sorun çözmeye, krizleri önlemeye ve sonuç almaya çalışırlar. Bu insanlar bu gözden hiç kurtulamazlar çünkü bir acil sorunun arkasından bir diğeri gelir. Birini bitirip tam ayağa kalkarken öbür dalga insanı altına alır. Dördüncü gözde ise önemli olmayan ve acil olmayan işler bulunur. Birinci gözde hep acil işlerle uğraşanlar zamanlarının %90'ını birinci gözde geçirip iyice yorulduktan sonra belki zamanlarının ancak %10'unu dördüncü gözdeki işlerle geçirirler. Ofisteki kitaplığın düzeltilmesi, kitapların boy sırasına konması gibi. Bu kişiler ikinci ve üçüncü gözdeki işlerle uğraşacak ne zaman ne de istek bulurlar. Bu kişiler streslidir, işten bıkmışlardır, sürekli krizle uğraşırlar ve son anda işleri kurtarırlar. Öbür yandan birçok kişi üçüncü gözde zaman harcar, bu gözde önemli olmayan fakat acil işler yatar. Bu işler kişinin kendi değer ve ilkeleriyle ilgili olmayan, başkalarının beklentileri ve öncelikleri çerçevesinde acillik kazanmış olan işlerdir. Örneğin, kendiniz istemediğiniz halde gitmek zorunda olduğunuz toplantılar, yazmak zorunda kaldığınız mektuplar bu gruba girer. Gözüne girmek istediğiniz müdürün kızının mezuniyet toplantısını kaçırmamaya özen gösterirsiniz. Bu kişilerin ilgileri hep kısa vadeli işlere yöneliktir, bunlar da krizle uğraşır, başkalarının gözüne girmek ya da şöhrete ulaşmak temel amaçlarıdır. Kendi amaç ve planları yoktur. Kendilerini başkalarının oyuncağı olarak hissederler, yüzeysel ve kırık dökük ilişkiler içindedirler. Dördüncü göze zaman verenler zamanlarının birçoğunu üçüncü gözde de geçirirler. Bu kişiler zamanlarının büyük kısmını sorumsuzca harcarlar. Sık sık işten atılırlar, kendi geçimleri için başkalarına ve kurumlara bağlı kalırlar. Yakup Bey'in söylediklerini zevkle dinliyordum ve süratle not alıyordum. Yakup Bey, İsterseniz bugün bir süre daha kalın, biraz ara verdikten sonra ikinci konuyu da gözden geçirelim dedi. Memnuniyetle kabul ettim. İnsanlar bana bu kadar çok şeyi nasıl yapabiliyorsun diye sorduklarında onları incitmek amacıyla değil fakat gerçekten bu kadar az şeyi yapmayı nasıl beceriyorsunuz diye cevaplarım. Philip Adams 21. Etkili yaşam için zaman kullanımı. Bir süre ara verip yeniden buluştuktan sonra çizmiş olduğu şekli masanın üstüne koyan Yakup Bey sözlerine, iyi yöneticiler esas olarak acil olmayan fakat önemli olan konuların bulunduğu ikinci gözde kalırlar diyerek başladı ve elindeki kalemle ikinci göz dediği yere işaret etti. Üçüncü yani acil fakat önemsiz olayların bulunduğu gözde zaman harcamadıkları gibi, Hem acil olmayan hem de önemsiz olayların bulunduğu dördüncü gözde de zaman harcamazlar. Çünkü bu gözlere düşen faaliyetlerin o kadar önemli olmadıklarını bilirler. İkinci göz acil olmayan fakat önemli olan konuları içerir. Bunlar ilişki geliştirme, temel yaşam ilkelerini keşfetme, ilkeler üzerine kurulu değerleri bulma, kişisel yaşam felsefesini oluşturma, uzun süreli amaçları planlama ve önleyici tedbirler alma gibi faaliyetleri kapsar. Bunlar herkesin bilme, öğrenme imkanının olduğu, fakat bilen için acil olmadığından, bilmeyen için ise önemi kavranmadığından zaman verilemeyen şeylerdir. İkinci göze zaman ayıran kişiler gittikçe gelişerek gelişmiş insan paradigmasına göre yaşamlarını düzenlemeye başlarlar. Bunun bir parçası olarak önemli konularda kendilerine özgü görüşlerini geliştirirler, dengeli olurlar, disiplinleri vardır, denetleme yetenekleri gelişir ve az sayıda krizle karşılaşırlar. İyi yöneticiler acil problemlerin çözümüne değil, fırsat yaratmaya önem verirler ve bu yönde girişim içindedirler. İkinci gözde yer alan faaliyetlerin çoğu yöneticiyi etkili kılmaya yönelen türden faaliyetlerdir. Bu faaliyetler üretimle üretim kapasitesi arasındaki dengeyi sürekli kılar. Dikkatini ve enerjisini bilinçli olarak zaman matrisinin ikinci gözüne veren kişi, yaşamında önemli bir değişiklik yapmıştır. Bu değişikliğin doğal sonucu olarak etkili olma derecesi hızla artar. Yönetim biliminde Pareto ilkesi olarak bilinen kural, sonuçların %80'inin faaliyetlerimizin %20'sinden kaynaklandığını söyler. Etkili yönetici üretime önem verdiği kadar ilişkilerine de önem verir ve gerçekleştirmek istediği değerleri her zaman göz önünde tutarak zamanını planlar. Yakup Bey'den örnek vermesini istedim. Somut bir örnekle şimdiye kadar anlatmış olduğu kavramların yerli yerine oturması gerekiyordu. Böyle bir gereksinmem olduğunu söyledim. Bir örnek. Konveyör ve beton pompası yapan bir fabrikanın sahibi, zamanının büyük kısmını mühendis, ustabaşı ve işçiler arasındaki sorunları çözmeye ayırmaktadır diye isteğimi kabul ettiğini belirten bir gülümseyişle sözüne başladı. Mühendis, ustabaşıların kendini iyi dinlemediklerini, verilen talimata uymadıklarını söylemektedir. Ustabaşılar hem mühendisten hem de işçilerden yakınırlar. Mühendis işçilerle hiç karşılaşmadığından ustabaşıların işçilerle nasıl uğraştığını, ne gibi sorunlarla karşılaştığını bilmez ve ustabaşılar kendilerini iki hasım taraf arasında kıstırılmış hissederler. Fabrika sahibi bir sorundan diğerine koşmayı kendi görevi olarak kabul ettiğinden zamanının büyük kısmını zaman matrisinin birinci gözünde geçirmektedir. Buraya kadar açık mı dercesine yüzüme baktı. Ortada anlaşılmayacak bir durum yoktu, devam etti. Kendisine verilen bir öğüdü dinleyerek bu tür acil olaylarla ilgilenmeyi güvendiği ortağına bırakır ve hem mühendisle hem de ustabaşılarla ayrı ayrı ilişkilerini geliştirmeye yönelir. Onların çalıştığı ortamda onlarla beraber zaman harcar, onların görüşlerini bütün ayrıntılarıyla dinler, notlar alır. Her iki tarafın görüşünü öğrendikten sonra onları bir araya getirir, birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlar. Mühendis ve ustabaşıların iletişim kurmakta büyük zorluk çektiklerini görür. Bunun üzerine bir yönetim danışma kuruluşuyla ilişki kurarak ustabaşıların ve mühendislerin haftada 3 saat iletişim seminerlerine katılmalarını sağlar. İletişim seminerleri 3 ay devam eder. Fabrika sahibi seminer süresince ve ondan sonra mühendis ve ustabaşılarla buluşmasına devam eder. Böylece onları teker teker ve grup olarak yakından tanımayı başarır. 6 ay sonra mühendis ve ustabaşılar arasında çıkan sürtüşmelerin sayısında azalma olduğu gibi, çıkan sürtüşmeleri kendi aralarında çözmeye yöneldiklerini görür. Yakup Bey anlayıp anlamadığımı denetlercesine bir süre sustuktan sonra yeniden açıklamasına başladı. Üçüncü ve dördüncü gözden zaman alarak ikinci gözdeki işlerle uğraşmak daha olasıdır. Çünkü birinci gözdeki işler acil olduğundan onlardan zaman almak hemen hemen olanaksızdır. Verdiğimiz örnekte fabrika sahibinin güvendiği bir ortağı olduğundan birinci gözdeki acil olayları ona aktarabilmiş ve böylece ilişkiler üzerinde çalışacak zamanı bulabilmiştir. Yöneticiler birinci gözdeki acil ve önemli işleri başkalarına aktarma olanağını her zaman bulamaz. Bu tür yöneticiler ilgilendikleri, hoşlarına giden, gerçekte yapmak istedikleri fakat önemli olmayan şeylere hayır diyerek ikinci gözdeki işleri yapmaya zaman yaratabilirler. Nasıl hayır denir? Her gün birçok kez evet ya da hayır kararını veririz ve çoğu kez bu kararları verdiğimizin farkında bile olmayız. Eğer kişisel değer ve ilkelerimizin iyice bilincine varır ve yaşamımızın anlamını tam kavrarsak, evet ve hayır kararlarını doğru ve etkili olarak vermeye başlarız. Kalıplanmış insanda yaşamın etkili ve başarılı olmasını önleyen üç temel eksiklik şunlardır. 1. Öncelik verme yeteneğinin eksikliği. 2. Önceliklere dayanarak organize etme yeteneğinin ya da isteğinin olmaması. Ve 3. Verilen kararları uygulayacak irade kuvvetinin olmaması. Bu yönleri biraz açalım. 1. Öncelik verme yeteneğinin eksikliği. Kişinin kendi yaşamının önceliklerini bilebilmesi, kendine özgü temel değer ve ilkelerini keşfetmesini gerektirir. Kalıplanmış insan kendine empoze edilen kalıpların dışında başka değer ve ilke tanımadığından, kendine özgü değer ve ilkeler üzerinde düşünmez ve bunun sonucu olarak da kendi yaşamına özgü öncelikler söz konusu değildir. Kalıplanmış insan önceliklerini yaşamının diğer her yönünde olduğu gibi kendine empoze edilmiş olan kalıplar belirler. Diğer yandan gelişmiş insanın önceliklerini kişisel değer ve ilkeler belirler. 2. Önceliklere dayanarak organize etme yeteneğinin ya da isteğinin olmaması. Kalıplanmış insan paradigmasında kendine özgü yaşam öncelikleri bir anlam ifade etmez. Bu nedenle kalıplanmış kişi kendine özgü yaşam öncelikleri konusunda güdülü değildir. Diğer yandan gelişmiş insan kendine özgü anlamlı yaşamı olmasına önem verdiğinden saptamış olduğu önceliklerin gerçekleştirilmesine özellikle dikkat eder. 3. Verilen kararları uygulayacak irade kuvvetinin olmaması. Kendine özgü öncelikleri bulunmayan, böyle bir konunun bilincinde olmayan kalıplanmış insanın bu konuda irade kuvvetinden söz etmek bile anlamsız kaçar. Diğer yandan kendine özgü bir yaşam gerçekleştirme gelişmiş insanın en önem verdiği konudur. Bu nedenle kendine özgü yaşamı gerçekleştirme yönünde belirlediği öncelikleri uygulayacak irade kuvvetini bulur, daha doğrusu bulmaya özen gösterir. Yakup Bey'in söylediklerini can kulağıyla dinliyor, hiçbir sözünü atlamamacasına yazmaya çalışıyordum. Bu gayretimin farkında olan Yakup Bey, tane tane konuşarak not almamda bana yardımcı oluyor ve hızını ona göre ayarlıyordu. Aynı tempoyla konuşmasına devam etti. Birçok kişi kendinde disiplin kusuru bulur. Ne yapayım, tembelim, yapamıyorum derler. Ama esas mesele kişilerin kalıplanmış insan paradigmasının dışına çıkamamalarından, yani kendi değer ve ilkelerini ve yaşamlarının anlamlarını tam bilmemelerinden kaynaklanmaktadır.